Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bugün İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Kalbin Frekansı Erkam Radyo'dayız efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı günler olsun.
Allah razı olsun hocam.
Nasılsınız? İyisiniz
inşallah. Hamdolsun hocam. Sizler de çok afiyetlesiniz.
Elhamdülillah. Hamdden aciz hocam. Zor zamanlardayız. Cenab-ı Hak inşallah hepimize kolaylık.
Hep hamdde olmak nasıl bir duygu hocam? Yani bu hakikaten, yani hep diyoruz ya, elhamdülillah, elhamdülillah.
Şimdi onun hani bir şeyi de var ya. Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfri ve dalal. Evet. Yani dalalet ve küfür hariç. Bunun dışındaki her hale hamdolsun.
Evet.
Her öyle olduğu zaman insan yani hakikaten hamd edecek şeylerin olduğunu fark ettiğinde daha mutlu oluyor, daha huzurlu oluyor. Evet. Ama ya niye böyle, şu niye eksik, şu niye işte olmadı, bu keşke bu da olsaydı falan dedikçe siz içiniz pır pır pır pır pır etmeye başlıyor. Kullukta da acize düşüyorsunuz, ilişkilerde de insan ilişkilerinde de kopuyorsunuz ama böyle elhamdülillahi ala külli hal dediğiniz zaman herkesle daha huzurlu yaşıyorsunuz. Herkese pozitif enerji veriyorsunuz ve insanlar sizin yanınızda olmaktan mutlu oluyor. Şimdi bir doku bin aşit diye bir şey var ya.
Evet. Hocam aslında bu her hali de verenin aslında Cenab-ı Hak olduğunu bilmekle alakalı.
Aynen öyle. Zaten evet. O esas. Yani bu her hali de veren Allah Teala Hazretleridir. O bize aman ha küfür ve dalalet vermesin de bunun dışındaki her hale katlanılır. Yani orada çünkü bu sefer ayak kayıyor.
Evet.
Ayak kaydığı zaman da nerede duracağım belli değil. Allah korusun dünyevi uhrevi pek çok kaybın oluyor. Ama küfür ve dalaletin dışında her halükarda onun üstesinden gelinebilir. Yani insan kul olarak bunların çözümünü üretir. Efendim ümidini asla yitirmeden ayağa kalkmanın iradesi içerisinde olur. Bunlar hep güzel şeylerdir.
Evet. Hocam zor zamanda nasıl bir haleti ruhiye içinde olmak lazım? Onunla ilgili birkaç soru soracağım ama size daha evet. Evvel... Tam da şu noktada şimdi dalalet ve küfür hariç bizi hiçbir hale düşürmesin. Daha doğrusu o hangi hal olursa ehlen ve sehlen dedik.
Biz ondan memnunuz.
Peki oraya düşmemek için iradeyle Cenab-ı Hakk'ın vermesi arasındaki ilişki nedir hocam? Onu
bizim irademizin taalluku önemli tabii.
Tabii evet.
Bizim tercihimiz önemli. O bizim tercihimize göre veriyor.
Yani, bu çok önemli.
Evet, evet. O bizim tercihimize göre. Yani tercih etmesek.
Evet. Yani nereye döndüğümüz o mühim, kadar. Değil mi hocam?
Tabii. Feyne metüvellu.
Fesemecullah. Evet. Hocam peki bu hakikaten pandemi süreci, işte aşılar geldi, işte efendim zamanda olduk olmadık, dozlar gecikecek falan böyle
evet.
Hakikaten çok konuşuluyor, ediliyor. İnsanlar bir taraftan da bunu aldılar.
Evet.
Değil mi efendim? Yani...
Tabii bu süreç işte ikinci yıla giriyoruz yani
evet,
neredeyse. İkinci yıla giriyoruz. Yani Türkiye için Mart ayı belki ama yani dünyada baktığınız zaman Çin'de çıkmışsa ilk defa ki orada çıktı. İkinci yıla girdi. Az bir şey değil. Yani
evet, evet.
Çocuklar evde, okula gidemiyorlar. İnsanlar işine gidemiyor. İşler azaldı. Piyasa durgunlaştı. Ekonomi daraldı. Her tarafta problem var. Dışarı çıkamıyorsun. Yurt dışına çıkamıyorsun. Yurt içinde gideceğin yerler sınırlı. Yani hayatı böyle iyice prangaya bağlamış gibi bir hali var insanların.
Evet, evet.
Bu zor bir şey. Kolay değil yani.
Tam da için... bu zamanda hocam nasıl bir haleti ruhiye içerisinde olmak lazım?
Evet.
Ya tabii sonuçta dediğiniz gibi sıkıntı ama burada hani kendi kendine telkin.
Esas orada önemli
evet.
Olan. Esas önemli olan. Yani biz böyle olacak adam mıydık? Derde öyle başlarsanız işe bu işin sonu yok. Ama ya bu bizim kendi irademizde gelmedi. Böyle olduğuna göre yani bir hikmeti olmalı. Dolayısıyla bizim bunu aşabilecek bir gücümüz de olmalı. Allah derdi verir, dermanını da verir. Bize düşen çözüm üretmektir. Dermanı aramaktır diye yola çıkarsak hakikaten o zaman Allah derman da imkan da verir. Ama isyan halinde ya niye oldu? Olmasaydı hay Allah şimdi zamanı mıydı? Çocuklar da daha yeni okula gitmeye başlamıştı. İşte hanım da yeni hastalıktan kalkmıştı. Şimdi filan bu tip hesapları yaptığınız zaman işin sonu gelmez. Ama ben yani Allah bize bu imkanları vermişse, bu aklı vermişse, efendime söyleyeyim bu sağlığı vermişse biz bu sağlığı yönetmekle yükümlüyüz. Onun için biz bize gösterilen şekilde yani aklın gösterdiği, ilmin gösterdiği, dinin gösterdiği, ayetlerin, hadislerin gösterdiği istikamette adam olmaya çalışırsak o zaman bu üstesinden gelir. Bir de tabii böyle dar zamanlarda insanın yalnız olmadığını anlaması da çok önemli. Hmm. Burada yalnız iki şey kastediliyor. kastediyorum ben daha doğrusu. Birincisi yani bu süreçte tek başına biz mücadele etmiyoruz bu pandemiyle. Yani dünya böyle, evet. Türkiye'de şu kadar insan, dünyada şu kadar insan. Yani tek başına değil. Şeyin şairi Hansa diye bir hanımefendi var. Asr-ı Saadet'te ismi çok bilinen bir hanımefendi. Bu biliyorsunuz Kadisiye Savaşı'nda 4 oğlunu birden şehit vermiş. Ve muharebe meydanında oğullarının şehit haberi gelince elini kaldırıp ya Rabbi beni şehit anaları defterine kaydet.
Allah Allah.
Diye dua. Bu kadın aynı kadın cahiliye zamanında kan davası yüzünden kardeşlerini, akrabalarını kaybetmiş. İlk kardeşini kaybettiği zaman şunu söylemiş. Demiş ki eğer benim gibi kan davası yüzünden kardeşlerini kaybeden insanların varlığını görmeseydim kendimi katlederdim, intihar ederdim demiş. Evet. Yani bir başkasının da aynı acıyla yaşıyor olmuş olması ona model olmuş ve ya demek ki bu olabiliyor.
Ya biraz
bu,
elle gelen düğün bayram derler ya hocam.
Aynen öyle bir şey var aslında insan psikolojisinde. O elle gelen düğün bayram hikayesi gibi. Yani toplumda herkes madem ki bir takım sıkıntılarla müptela ise, böyle sıkıntılara düşmüşse, biz o zaman tek değiliz, yalnız değiliz. Herkes ne yapıyorsa, herkes nasıl katlanıyorsa, herkes bunun üstesinden gelmeye nasıl çalışıyorsa, biz de çalışıyoruz. Hatta biz biraz daha inançlı insanlar olarak daha gayret ederiz. Daha teslimiyet içerisinde oluruz. İsyan etmeyiz. Efendime söyleyeyim. Doktorun söylediğine, hastanenin söylediğine daha bağlı kalmaya çalışırız. Çevremize daha faydalı olmaya çalışırız. Vesaire. Böylece bunun üstesinden ikinci bir manası daha var bu şeyin.
Yani yalnızlığı.
Yalnız değilsin bu manada. Yani bu zor ve dar zamanlarda insanın yalnız olmadığı mesele. Burada da inanan insanların Rabbi ile beraber olduğudur. Yani insan...
Ve huve mahkum eyne mahkum.
Eyne mahkum, evet. Nerede olursak olalım, zor şartlarda, dar şartlarda, yalnız olduğumuz zamanlarda, uçsuz bucaksız deryalarda, efendime söyleyeyim, dipsiz kuyularda, nerede olursak olalım, bizi yalnız bırakmayan bir Rabbimiz var.
Hocam genelde bu ayeti kerimeyi murakabe gibi babında derler ki yani işte seni gözetliyor, aman dikkat et, aman. Halbuki o seninle de beraber yani.
Tabii.
Ya, seni her yerde koruyacak olan o yani.
Şeyde Tevbe suresindeki Efendimiz'in Ebu Bekir Aleyhisselam'a söylediği, radıyallahu anh söylediği, la tahzen innallah. Aynı lafızlarla.
Evet,
yani Allah bizimle beraber. Yani dolayısıyla o meiyet, evet o basir sıfatıyla gözetlemesi de mümkün. Ona da itirazımız yok. O da var zaten ama burada asıl yani seni yalnız bırakmaz, desteksiz bırakmaz, aciz bırakmaz. Yani yeter ki sen ona sığın ve onun seninle beraber olduğunun farkına var. Bütün mesele zaten bizim onunla olabilmemiz. Evet. Onun bizimle olduğuna şey yok. Yani o çok ince bir ayrıntı.
Evet o da tabii sonuçta bir, yani faniyiz.
Evet.
Belli sınırlarımız belli ama o herkesle her zaman her yerde beraber.
Aynen. Dolayısıyla yani o duyguyu yani onunla birlikte olma duygusunu, onun bizi kuşattığı, sevdiği, efendim yardımcısı ve desteksiz bırakmayacağı duygusu önemli. Ama biz de bu konuda kadar samimiyiz. Hani Gazali'nin çok güzel bir sözü var. Gazali diyor ki ya biz diyor her gün işte 100 defa hasbunallah ve nimel vekil diyoruz. Ama hala başkalarına güveniyoruz.
Ya.
Yani Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir diyoruz. Evet. Ama başkalarının kapısına koşuşturuyoruz. Başkalarından umut bekliyoruz diyor. Ne bileyim İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn'i 40 defa okuyoruz günde. Kıldığımız 40 rekat namazın her birinde mutlaka okuyoruz. Ama yine başkasından medet umuyoruz. Yine başkasını bekle. Kul oluyoruz.
Evet. Hocam bu biraz insanın hani şeyle alakalı değil mi? Acizliği, zavallılığı. Sonuçta yakınıyoruz bir şekilde. Onun da bir aslında bir rehabilit edici bir tarafı yok mu hocam? Hani böyle yani dostuyla mesela paylaşıyor.
Orada problem yok. Ama yani dost bulamadığı zamanlarda insanın isyana düşmesi problemi. Yani isyana düşmemesi için dostların dostu var.
Evet.
Hak dost diyen, konuşmuş muyduk burada? Ali Nihat Tarlan Hoca.
Yok hocam konuşmadım.
Onun çok güzel bir şeyi var. Hatırası rahmet etsin Ali Nihat Tarlan Hoca. 78'li yıllarda biz yüksek lisans mezunu asistan olduğumuz zaman bir grup arkadaşla ve hocamızla yani Selçuk Eraydın, Mustafa Tahralı, İrfan Gündüz, Mustafa Uzun, Hasan Aksoy ve ben 5-6 arkadaşımız. Ali Nihat Tarlan Hoca o zaman yeni emekli olmuş. İstanbul Edebiyat Fakültesi eski Türk Edebiyatı hocasıydı. Oradan emekli olmuş ve İçerenköy'de girişte böyle müstakil bir ev var. Orada ikamet ediyor. Biz de hocayı duyuyoruz, seviyoruz. Hatta ben Yüksek İslam Üniversitesi'nde talebeyken bir Akif günü yapmıştık. Sunucunu da ben yapmıştım. Hmm. Orada bir konuşma yapmıştı Ali Nattarlı
Hoca. Tamam, şimdi hatırladım hocam. Bu güzel ama çok güzel bir evet. şey anlatmakta fahide var yani.
Konuşmuştuk
daha önce evet. ama çok güzel bir şey hocam.
Şimdi bu hoca efendi kanser hastası olarak da, yani bayağı bir ağrıların acıların olduğu esnada çok diyor daraldım. Böyle sancım var, kimse yok, dostsuz kaldım, yalnız kaldım. Demek istiyor. İşte dostlarımı aradım diyor. Ayhan Songar aradım diyor. Hı hı. Ulaşamadım diyor. Tabii o zaman telefonu, cep telefonu da yok. Ömer Kirazoğlu'nu aradım. Ulaşamadım diyor. Yokmuş evinde diyor. İşte falan aradım. Yok. Baktım hiç kimseye ulaşamayınca yattığım yerden hak dost, hak dost, hak dost diye zikretmeye başladım diyor. Kaç dakika geçti bilmiyorum. 5-6-10 dakika falan diyor. Zil çalındı diyor. Ben üst kattayım, alt katta da olan diyor şey yapıyor. Kapıya baktılar, tıkırtı oldu. Bir ayak sesleri. Oğlum hayırlı ne oldu falan dedim. Baba talebe birinden öğrenciler geldiler. Bir emri var mı hocamızın diye soruyorlar.
Allah Allah. Allah
yani, ne kadar. Siz hak dost diye onun dostluğuna iltica ettiniz mi? O size dostlarını, sevdiklerini, sizi sevenleri koşturuyor. Evet. Onun için yani yalnız değilsiniz. Evet. Bütün mesele böyle zor ve dar zamanların yalnızlığından çıkabilmesi insanın çok önemli. Evet. Yalnızlık duygusundan.
Hocam bu aslında bir tarafından bir bakış açısını değiştirmek değil mi? Yani bir
kesinlikle.
Yani mesela bir Ahmet Ziya amcanın anlattığı bir şey vardır. Allah rahmet eylesin. O da çok böyle hikmet ehli bir iş
tabii
adamıydı.
Tabii çok muhteşem bir adam.
Evet. Şimdi adam şeye girmiş, atını bağlayıp bakkala girmiş. O sırada bir çocuk bir hızlı içeri girmiş. İçeride işini görürken adama. Amca atın kaçtı demiş. Yani atın kaçtı demiş yani. O da böyle hiç istifini bozmamış. Dünyadan da kaçamaz ya demiş.
Çok güzel.
Ya dünyadan hocam bu da çok fazla geliştik değil mi şimdi sonuçta?
O kadar da fazla.
Yani şimdi dünyadan da kaçamaz hakikaten ama yani bu... Hakikaten bir genişlik meselesi. O genişliği insanlar işte çok elde edemiyorlar. Evet. Bu birazcık belki hani eğitimle gerektiriyor.
Eğitimle, bir fıtratla da alakalı.
Fıtratla da alakalı.
Yani insanın ön kabulleriyle alakalı. Yani yapıyla da alakalı. Yani bunun ortasını bulmak lazım tabii yani. Bunun,
evet.
Bunun hiç olmaması çok kötü. Yani insanın bir tevekkülün teslimiyetinin. Ama bu tevekkülü teslimiyetinin esbabı tevessülü ortadan kaldıracak kadar olmaması da şey mesela hatta şeyde de tasavvufta da şimdi bu Horasan ilk mutasavvuflarının biraz daha böyle tevekkülde ifrata vardıkları şeklinde bir kanaat vardır. Yani bunlar da esbaba tevessülü tevekküle münafi addederlermiş ilk devir.
Yani, hiçbir şey başvurmuyorlar.
Yok, yani. Allah bize gönderecek kısmetimiz neyse ayağımıza gelecek falan diye. Yani böyle diyenleri var. Yani onları bizim genel tasavvuf klasikleri müelliflerimiz eleştiriyorlar. Yani bu kadar da fazla bu kadar değil bu iş manasına. Çünkü bu rıza meselesinde de var o. Yani dua mı rıza mı konusu konuşurken yani rıza olan yere duaya gerek yok. Allah biliyor bizi. Hani
duaya da hiç gerek yok o zaman.
Yani, tabii onu diyor işte.
Evet, evet,
tabii, o biliyor bizi. Yani bu tür böyle şeyler var, ince meseleler var. Yani biz o kadarı kaldıramayız. Biz biraz daha müteşerri olup yani daha böyle şekli esasların da lazım olduğuna inananlarız ve insanlara da bunu söyleyenlerdeniz. Yani o biraz bir seviye meselesi belki. Bizim anlayamadığımız yüksek seviyeler olabilir. Biz oraların behresine ulaşmış değiliz. O bakımdan diyoruz ki hakikaten mütevekkil olmak lazım ama esbaba tevessülden sonra.
Evet.
Esbaba tevessül etmeden yapılacak olan tevekkülün şeyde Şeyh Sadi Şirazi'nin güzel bir hikayesi var. Şeyh Sadi Şirazi anlatıyor. Adamcağızın birisi evinden çıkmış avlanmak için. Dolaşmış bütün gün boyu yani eve götürecek bir şey bulabilir miyim? İşte bir av falan filan bakmış ki muvaffak olmamış. Demiştim böyle eli boş eve dönümde dönülmez. Akşam burada yatayım da demiş ormanda. Yarın tekrar devam ederim demiş kaldığım yerden avlanmaya. Ama tabii yerde yatmayı da korkuyor. Bir ağacın böyle uygun bir yerine şey yapmıştı. Eğrelti otuğu falan filan da bir kendine bir yatak döşek hazırlamış. Oraya böyle tilki uykusuna dalmış. Tam o tilki uykusundaydı. Alttan da bir tilki. Kötürüm bir tilki üstelik böyle. Sürünerek şöyle çıkmış, falan dolanmış. Sonra bir yerden bir aslan sesi duymuş. Kükreyerek gelmiş aslan. Avladığı ceylanını şöyle bir atmış. Alt tarafında bir ağacın boşluk yerine. O erzak peşinde koşan adamcağızın. Ondan sonra ciğerini sökmüş. Kendine ağzına layık yerleri yemiş. Tekrar dalmış ormana. Tabii artıkları kalmış orada. Sonra sürünerek gelmiş.
Kötürüntü
gelmiş.
Zaten avlamaya mecal yok.
Hiç kıpırcak hali yok garibin. O ağacın koruna girmiş hemen aslan gelince ama bekliyor. O karnını doyurunca tekrar oradan çıkmış ve aslanın artıklarıyla karnını doyurmuş. Oh elhamdülillah. Tekrar girmiş içeriye. Bütün bunları gören bu bizim avcı av meraklısı avcımız. Demiş ki Allah Allah. Allah'ın kudretinin sınırı yok. Rezzak-ı alem. Yani kötürüntülkini bile nasibini hem de dağların kralı aslanla gönderiyor demiş. Evet. Ben niye uğraşıyorum ki demiş ya. Gireyim demiş bir mağaraya en iyisi. Efendime söyleyeyim orada yapayım. Allah bana rızkımı gönderdi. Nasıl gönderdi?
Bunu gönderdiğine göre benim kiraydaydı gönderir.
Onu da gönderir falan diye. Ondan sonra nerede olur bu iş falan yerde bir var mağara oraya gideyim demiş. O mağaranın girmiş. İçine girmiş. Birinci gün ne gelen var ne giden. İkinci gün yine bir hareket yok. Üçüncü gün artık böyle açlıktan iyice bir hitap. Çünkü ilk gün de bir şey yapamadıydı. Dördüncü gün oluyor artık neredeyse. Açlıktan bir hitap düşmüş. Böyle beyne nev melliye kaza. Uyku ile uyanıklık arasında bir ses duymuş. Hey miskin. Ne yatıp duruyorsun kötürüm tilki gibi. Kalksana aslan gibi avlansan da senin artıklarından da başkaları beslense olmaz mı?
Ne kadar
deyince,
güzel.
Adam birden fırlamış demiş. Yani alt ediyoruz biz be.
Evet, güzel.
Yani güzel bir hikayedir bu.
Çok güzel.
Saadet'in şeyinde geçer. Yani dolayısıyla insanoğlunun esbaba tevessülü gerekiyor. Evet. Esbaba tevessülsüz tevekkül olmaz. Bizim AQ'miz bu konuda çok aşırı şeyleri var biliyorsun. Evet. Tenkitleri var. Evet. İslam aleminin tevekkül konusundaki yanlış anlayışlardan dolayı. Dolayısıyla
Köse İmam'la özellikle değil mi hocam? Bayağı bir saydırır yani Köse İmam vesilesiyle.
Yani sefahatın her yerinde var.
Sefahatın
sonunda bir tevekkül sokuşturup araya zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Çalış dedikçe şeriat çalışmadın durdun. Onun hesabına bir takım hurafeler uydurdun. Sonunda bir tevekkül sokuştur paraya. Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya diye bitiyor. Evet. Birkaç yerde var böyle. Ama yani tabii onun söylediği gerçekten böyle yanlış anlaşılan, esbaba tevessülü yok sayan bir tevekkül anlayışı. Elbette onu biz tasvip etmiyoruz, edemeyiz. Ha çok yüksek seviye. Şöyle bir şey var, yanlış var. Yani ıskat-ı tedbir diye bir şey var tasavvufta. Iskat-ı tedbiri ehli tasavvuf zahit addediyor. Yani tedbire müracaatı. Halbuki tedbire güvenmeyi zihninden düşürmek manasına söylüyor. İnsanların bir kısmı onu hiç tedbirle uğraşmayın manasına anlıyorlar. Halbuki önemli olan tedbirin senin gönlünde bu bunu çözecek şeklindeki beklentidir. Yani onu zihninden çıkar.
Yani somutlaştırırsak hocam şu mesela pandemi süreciyle ilgili.
Evet.
Ya bu Covid gelecek bizi bulacak edecek falan filan korkuyor insanlar. Şimdi aşısını yaptır kardeşim. Temizliğe uy, mesafeye uy, maskemeye
uy. Kural,
Hepsine uy, hepsine dikkat et ama bil ki seni koruyacak olan Allah.
Allah Teala'dır. Evet yani onu da unutma. Bu güven içerisinde sokağa da çık yerine göre ölçüler içerisinde. İşini de yapmaya çalış hayatında.
Ama hepsini yerine getirebilirsiniz hocam. Yine de hasta da olabilirsiniz. Onu da hasta edecek olan da yine Cenab-ı
Hak. O da takdirdir. Evet. Kardeşim yani. nitekim şöyle bir şey var. Diyorlar ki la yukaddirullahu şey'an illa li hikmetin. Allah bir kuluna bir şeyi takdir etmişse hikmete mebnidir. Yine Allah Teala için buyuruluyor. Câlibu nef'i ve dâfi'u'd-durru Allah. Kulundan menfaati de celbedip ona ulaştıracak olan odur. Ondan onu uzaklaştıracak olan da Allah'tır. Yani zararı da senden uzaklaştıracak olan Allah Teala Hazretleri'dir. Faydayı da sana verecek olan Allah'tır. Bunu böyle bilirsen geldiğinde hamd etmesini bilsin. Geldiğinde tedbir almasını bilsin hastalık gelmişse. Efendime söyleyeyim nimet gelmişse şükretmesini bilsin.
Evet.
Böyle
evet.
Bir güzelliği varmış. Yani bütün mesele yani faili hakiki olarak, faili mutlak olarak Allah Teala Hazretlerini görmek. Bizim elbette tevessülümüzün, esbaba müdahalemizin mutlaka bir payı var. Ama esas faili mutlak Allah Teala Hazretleri. Evet. Demin çok güzel söylediniz. Yani bütün tedbirleri aldığımız halde yine mukadder ise gelecekse gelecek çare yok. Evet. Zaten ölümlü bir dünyadayız. Yani evet, evet. Bir şekilde bahane arıyor ölüm. Gelecek ama ne zaman gelecek, nasıl gelecek onu bilmiyoruz. Biz sadece esbaba tevessül gibi sorumluluk taşıyoruz.
Evet. Hocam bir ara verelim. Buna devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Ütfarslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Hocam Abdullah bin Abbas'ın Efendimizin terkisinde dinlediği birkaç söz var. Ey evladım, sana birkaç söz belleteceğim diyor. İşte dünyanın bütün insanları bir araya gelseler, sana bir menfaat ulaştırmaya çalışsalar. Evet. Efendim Allah istemedikten sonra o iş olmaz. Evet. Zarar için de aynı şey söz konusu.
Aynı şey hep söz konusu.
Dolayısıyla hocam şimdi burada bu tevekkül, bu esbaba yani tevessül ama bununla beraber tevekkülü muhafaza etmek hususunda hakikaten tasavvufun bir ölçüsü var. İşte siz bir önce çok güzel ifade ettiniz. Iskatı tedbir dediniz evet. Ama o aslında zihnin o anlamda.
Ona güvenmemesi.
Güvenmemesi meselesi.
Bir de şu var. Yani evet. İmam Rabbani de bunu söylüyor. Yani tedbir takdiri bozar mı bozmaz mı mesela?
Evet.
Tedbir,
evet.
Tedbir takdiri bozmaz. El hak. Ama senin tedbir alıp almama, aldıktan sonra da olayın böyle olup olmama konusunda bilgin yok ki. Yarın sen tedbir almadığın halde böyle olduğun zaman nefsin diyecek ya şu tedbir alsaydın seni ihva edecek, sıkıntıya sokacak. Dolayısıyla o yüzden tedbir almak zorundayız biz. Yani biz yani bizi rahatlatacağı için, işimizi kolaylaştıracağı için tedbir alırız. Takdiri bozma. Takdir zaten ona göre Allah Teala onu biliyor bizim tedbir alacağımızı, ona göre takdir ediyor. Hmm. Yani takdir bize göre, biz bilmiyoruz takdir nasıl olacağını.
Evet.
Yani takdir bizim meçhulümüz. Ama gerçekten Allah'ın mukadder kıldığı bir şey değişmez. Ona evet. inanıyoruz. Evet. Fakat mukadder kıldığı şeyi biz bilmiyoruz. Evet. Yani bizim tahmin ettiğimiz gibi mi? Tam tersi mi? Onu bilmiyoruz.
Hani Hazreti Ömer zamanında bir veba çıkıyordu hocam. İşte orada mesela bazı sahabiler hakikaten hiç giriyorlar.
Evet evet.
Ve şehit olmayı tercih ediyorlar tabiri caizse. Yani Hazreti Ömer'in tavrına baktığımız zaman aslında aksini yapıyorlar ona. Hazreti Ömer çünkü kaçıyor. Kaçıyor derken. Girmiyor.
Girmek istemiyor.
Girmek istemiyor.
Ve işte Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer diyorlar.
Evet.
O da Allah'ın bir kaderinden
diğerine.
Başka muhteşem bir cevaptır o.
Evet evet.
Yani onun mu kader, bunun mu kader ben bilmiyorum ki.
Evet.
Yani ben irademle tedbir alıyorum.
Tedbir almak zorundayım.
Evet. Zorunluluğum var. Kader oysa zaten yapacak bir şey yok. Ama ben orada oraya girer de göz göre göre hasta olur olursam bunun vebali de bana ait.
Evet.
Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonra bir başka sahabi geliyor. Yani o mecliste bir başka sahabi geliyor. Ben Resulullah'tan duydum. Sizin bulunduğunuz yerde veba türü bir pandemi, salgın hastalık varsa sakın dışarı çıkmayın. Hı. Bir yerde salgın hastalık, pandemi duyarsanız oraya da girmeyin. Dedi diyor.
Karantinanın şeyi yani ilkeleri.
Evet. İlk temel ilkeleri. Hazreti Ömer o zaman biz doğru yoldaymışız diyor. Yani onu bilmeden, bu hadisleri bilmeden Hazreti Ömer bir irade beyan ediyor. Sonra bir başka sahabinin gelişiyle beraber.
Buna da şey diyorlar değil mi hocam? İsabet-i Ömer mi diyorlardı? Bu mevzu da şeydir mesela. Birçok çünkü hani şöyle bir ayet inse ya Resulullah deyip de öyle birkaç ayetin indiği.
Tabii ya yani Hazreti Ömer'i teyit eden çok Hazreti Ömer'le ilgili
teyit Ömer'dir herhalde.
Teyit Ömer var. Bir de Hazreti Ömer'le ilgili bir şey var. Her ümmetin muhaddesleri vardır. Benim ümmetimin muhaddesi Ömer'dir. Muhaddes yani gizli bir sözle kendilerine bilgi verilen demek.
Ha, evet.
Yani önceden kopya veriyor yani.
Evet, ama onu da çok bilmiyor değil mi? Kendisi böyle sanki ya, irade olarak bir şey ortaya koyuyor.
O gayet doğal bir şekilde ya şu içkiyle ilgili bir hüküm inse diyor. Veya şu kadınların itilatlarıyla ilgili bir şey inse diyor. At geliyor ayet-i kerime.
Evet, evet,
yani,
evet.
Hazreti Ömer yani bir öngörüsü var. Hmm. Yani bir şeyi var. Ön sezisi var daha doğrusu. Evet, evet. Yani onun istediği istikamette onun dirayetini gösteriyor aslında o. Ayet geliyor. Yani işte evet. Onun üzerine peygamberimiz bu ümmetin muhaddesi Hazreti Ömer'dir diyor.
Evet evet.
Yani Buhari hadisi zannediyorum yani büyük bir evet. sahih bir hadisi.
Hocam şimdi bu tabii bir de hani seyir dediğimiz hani insanın kemalata doğru da bir yolculuğu var.
Evet, evet.
Seyri kemal şeye doğru cemale doğru.
Seyri kemale.
Şimdi orada da tabii yani hep bu da böyle canım cicim diyerek de olmuyor malumunuz yani. Kesinlikle. Hatta belki mihnetler sıkıntılar bu anlamda daha da faydalı. Olabiliyor.
Daha yetiştirici oluyor.
Yani insan bu noktada ya bunların hepsi benim aslında o kişisel kemalatım için, hatta toplumun belki kemalatı için veya bir takım işte hani günahlardan salim kalmak için bir vesiledir, fırsattır bakışını da aslında bu noktada ihmal etmemek gerekiyor değil mi hocam?
Yani aslında yani tam İslami, tam irfani görüş bu aslında. Yani evet. Bizim karşılaştığımız zorlukların, çilelerin, belaların, iptilaların bize eğitici, yetiştirici, olgunlaştırıcı katkısı olduğu istikametindedir. Yani hakikaten hayatın zorlukları, inişleri, çıkışları bizim kişiliğimizi, efendime söyleyeyim, zorluklar karşısında dik durmamızı, yıkılmamamızı, tevekkülümüzü artırıyor ve daha böyle hayatı okuyacak iyi insanlar olmamızı sağlıyor. Hazreti Mevlana'nın bu manada çok güzel sözleri var. Hazreti Mevlana diyor ki, yani altın filizi diyor. Topraktayken altın değildir diyor. Hmm. Ama siz onu diyor 2000 derece hararette bir fırına verirsiniz. Orada önce pişer diyor. Sonra çıkarırsınız o filizi oradan. Kuyumcunun diyor çekicinin önüne koyarsınız. O darbeleri vura vura vura diyor. Ona şekil verir. Artık pırlanta haline gelir.
Ondan sonra koldan kola, boyundan boya dolaşır değil mi hocam?
Değer kazanır. Ama diyor o fırını yemese diyor, o çekiç darbesine maruz kalmasa o altın olmaz diyor. Ha. Evet. Yani bu hayat hep böyle. Şimdi mesela şeyi de örnek verirler. Denizlerin kenarında çakıl taşları vardır.
Evet.
Bu çakıl taşları böyle çok yuvarlaktır. Yani misket gibidir aşağı yukarı. Aslında o çakıl taşların her biri kaya parçalarından kopmuş sivri parçacıklardır aslında. Ama azgın dalgalar onları döve döve döve.
Hocam bunu hemen akla gelen soruyu sorayım hocam. Hep mi dayak yiyeceğiz hocam?
Hayır. Elbette yani dayak yemeden efendime söyleyeyim ileri gittiğimiz zaman biraz ittirilmeden.
Frene basmak evet. Bir fren mekanizması olacak değil mi
kesinlikle
hocam?
Kesinlikle yani evet. Özgürlüğün taleplerin sınırsız olmaması gerekiyor.
Evet.
Yani talepler ve özgürlük sınırsız olduğu zaman işte bakın en güzel tam hatırıma geldi. Yani Avrupa'da şimdi insanlar özgürlük adıyla konulan yasaklara uymuyor. Benim özgürlüğümü kısıtlayamazsın diyor. Ben maske takmam diyor.
Hadi
ben sokağa çıkmam diyor.
Evet.
Ne oluyor? İşte buyurun. Şeyde İngiltere'de evet. Almanya'da şu anda binlerce insan ölüyor her gün. Ama Türkiye'de veya ne bileyim bizim gibi işte ülkelerde, İslam ülkelerinde insanlar kural konmuşsa bizim için konmuştur bu diyor. Uyuyor ve çok şükür öyle çok şu anda 35 binlerden 6 binlere düştü günlük vaka sayısı.
Ya yani
bu sayede oldu yani. Burada bunun çok güzel
örneği. Dinin de hikmetini çok izah eden çok güzel bir örnek değil mi hocam bu?
Şahane bir örnek yani. Hakikaten. Tam az hatırıma geldi. Hakikaten evet, şimdi evet. Yani özgürlüğüm var benim. Özgürlüğümü kısıtlayamaz. Ya tamam senin özgürlüğün başkasına zarar vermeye başladığı anda bitersin özgürlüğün.
Evet, evet.
Yani böyle bir sınır var desek bu da bitti şimdi.
Evet,
yani eskiden
evet.
Herkesin özgürlüğü bir başkasının özgürlüğün başladığında biter. Ya sen hastaysan ve sokağa çıkıyorsan bana zarar veriyorsan senin özgürlüğün bitmiştir. Sen evde olmak zorundasın.
Tabii.
Ha hasta olduğunu bilmiyorsun ama olabilirsin. Doktorlar böyle söylüyorlar. Bunu tedbir olarak öngörüyorlar. Öyleyse uyacağız buna. Başka çaremiz yok.
Hep beraber uyuyacağız.
Yani evet. Özgürlük diyerek direttiğin zaman kendine de kamuya da insanlara da zarar veriyorsun.
Evet.
Yani bu özgürlük tartışmaları bence çok anlamsız ve çok boyutlu hale geldi çağımızda. Ve sonsuzlaştı yani özgürlük denilen şey. Ve bu sefer de çılgınlıklar başladı.
Hocam o tersinden kölelik doğurdu zaten.
Aynen yani nefsi köleliği.
Hevanın hevesin köleliği.
Köleliğin doğurdu.
Hocam burada çok hakikaten bir şey var. Yani dinin de emirleri bu manada hükümleri aslında bir şeydir. Yani tam da böyle bizim işte son tahlilde faydamıza olan şeylerdir. Yani bu noktada pandemi süreci veya bu tür mihnetler aslında çok güzel bir ibret ve ders alma vesilesidir. Bunu acaba yeterince alabiliyor muyuz?
Mesele orada işte zaten. Evet. Mesele orada. Yani şimdi bu hastalıklar veya bu yaygın salgın hastalıklar vesairenin bize ne tür katkısı var? Biz nerede bir arıza yaptık acaba? Bunu Allah bizim başımıza verdi veya böyle bir şey başımıza geldi. Buna da kafa yormak lazım.
Evet.
Yani elbette yani her bir ceza gibi de düşünülmemesi lazım. Elbette ceza değildir belki. Ama en azından yani biz mesela şimdi aşı oluyoruz. bu hastalıklarda bir aşı aslında. Yani insan neslini korumak adına daha güçlendirmesi açısından yeni gelecek nesillerin belki bu tür hastalıkların yaygınlaşması şeyi seleksiyona tabi tutuyor yani.
Yani hem neslini. Fiziksel olarak yapıyor hocam onu, evet. Hem de zihni ve zihni psikolojik olarak da yapıyor.
Tabii yani bunu hiç hesap etmemiştik. Şimdi bundan sonra ne yapmamız lazım bu konuşuyor. Mesela şimdi insanların en büyük gündemlerinden birisi bu. Yani dünya pandemi sürecinden sonra ondan önceki gibi olmayacak. Yani niye bu bir arayış? Yani o zaman olmayacaksa ne yapmamız lazım? Herkes ekonomik olarak, sosyal olarak, insani ilişkiler bakımından, toplumsal düzen bakımından neler yapılır? Eğitim bakımından işte şimdi hayatımıza şey girdi. Online eğitim girdi. Online toplantı girdi. Online sohbet girdi.
Evler ofise döndü.
Yani şimdi ona göre biz daha önce bir tedbir almamıştık ama bu bizi oraya zorladı. Belki bundan sonra bazı bakımlardan hayatımızı kolaylaştıracak. Yani bankaya gidip efendim masanın başında oturmayacak memur da evinden de home office'te çalışabilecek. Bu Avrupa yapıyordu mu biz yapmıyorduk. Bize de belki olacak bunlar. Yani evet. Hayatımıza bir takım hem kolaylıklar getirecek hem hayatı yeniden okuma ve yorumlama imkanları sunacak. Yani baktığınız zaman bunların her birinin yani bizim dışımızda olan şeyler bunlar. Yani evet. İlahi iradenin sevk ettiği şeyler. Ama bize bunların çok önemli getirileri ve katkıları var. Yani biz hep şey tarafını görüyoruz. Hastalık tarafını, ustalık tarafını görüyoruz. Elbette onu da göreceğiz. O önemli. Ama bunun ötesinde biz sadece bizden ibaret değiliz ki insanlık. Yani şu kadar milyon seneden beri insanlık bugünlere gelmiş. Bundan sonra da şu kadar bin sene yaşayacak belki. Bu süreçte Cenab-ı Hakk'ın muradi istikametinde insanlığın tekamülü, zihnin tekamülü, bedenin tekamülü istikametinde Allah'ın bir iradesi var. Yani bu iradenin önünde bizim durma şansımız yok ki. Dolayısıyla o iradeye biz uygun şekilde Müslümanlar olarak biz İslami ve insani olarak ne üretebiliriz? Yani hayatı kolaylaştırmak adına ne üretebiliriz? Değerler adına ne üretebiliriz? Çünkü hakikaten değer algısı değişti şimdi. Yani dünün değer algılarıyla bugün değer algıları hele sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra o kadar hızlı değişti ki. Ve yani o işte gıybet, dedikodu, iftira eskiden çok korktuğumuz şeylerdi. Şimdi sosyal medya her gün herkesin yaptığı şey.
Normal oldu.
Evet. Yani normal oldu ve yani bunu bir kul hakkı olarak görmez olduk. Çok kötü bir şey bu yani.
Evet, evet.
Ama bunun sonuçta acısı değişmiyor. Yani bir iftira atılan bir insan ister yazılı ve ister sözlü olsun, ister sosyal medyada olsun. Yani bunun meydana getirdiği acı ve o insana meydana getirdiği tahribat aynı tahribat. Ama işte biz bunları bugün kaybeder olduk. Belki bunları yeniden düşünmemize vesile olacak süreçler bunlar. Yani evet. İnsan olduğumuzun farkına varmak. Yani ötekiyle ilişkilerimizi gözden geçirmek. Yani şimdi evimize kapandık. Birbirimize ne kadar lazım olduğumuzu daha çok fark ettik.
Evet,
yani
evet.
Çocuklarımıza, komşularımıza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza. Yani ya özledik birbirimizi görüşemiyoruz diyoruz. Niye? Hakikaten bir yasak var.
Dün mesela hocam bir İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin, üniversitemizin sosyoloji bölümünün yapmış olduğu bir araştırmadan bahsettiler pandemiyle ilgili. İnsanların %70'den fazlası ailemin kıymetini anladım bu süreçte.
Mesela.
Demiş. Ne kadar bak şimdi baktığınız zaman hani şer gibi gözüken evet. Bir şey. Yani aile kurumunun
aile bağlarını için. Aile bağlarını kuvvet. Belki Avrupa'da falan da bunlar daha çok öne çıkmış olabilir.
Evet,
yani
evet.
Avrupa'da çünkü aile hiç bitmiş tamamen bitmişti yani. Bizde yine iyi kötü evet. Bir aile bağı var elhamdülillah. O dinin terkin ettiği, dindar olmanın meydana getirdiği bir aile bağı var. Yani anne baba, çocuk, akraba vesaire ilgili onlara sahip çıkıyoruz. Yani boşanmalar artmış olsa bile aile bağı hala var ama Batı'da hiç kalmadı. İnsanlar evet. Birlikte yaşıyor. Yani evet. Evlilik bağı dediğimiz şey yok artık yani. Dolayısıyla bu pandemi sürecinde belki yani bizim birbirimize ihtiyacımız var diye aileyi, nesli muhafazayı düşünmeye başlamıştır. Çünkü insanlığın en önemli işte o beş şeyinden birisi korumayı esas alması gereken şeyden birisi neslin korunması.
Evet.
Ve neslin korunması aslında insanlığın kendisinin de koruması.
Kendisinin demek. Korunması.
Yani çünkü insanın yani. Devamı neslindedir. Yani evet. İnsanoğlu evladını niye sever? Kendi devamı olduğu için sever.
Hocam orada Batı'da şöyle bir terakki var burada da. İşte insanoğlu bu nice zorluklardan aştı geldi. Bunu da aşacak gelecek. Şimdi Batı'da kanaat önderi olarak bakılan insanlar entelektüel tipler yani hep böyle diyorlar. İşte bu insan tanrının homo deus yani. İşte efendim bunu da aşacak. Bu virüsü de yenecek. Kardeşim hep böyle şeye bağlayacaksan hadiseyi. Hep böyle Cenab-ı Hakk'ı o ilahi iradeyi yok sayacaksan yani yine sen aslında bu sıkıntılardan da ders almayacaksın anlamına geliyordur bu. Evet. Yani orada işte bir şey var yani dönüp böyle hadiseyi hep böyle seküler bakış açısıyla değerlendirenler de sonuçta diyor ki bu bir insanın mücadelesidir. Halbuki yine aslında şeyle mücadele ediyor. Yani kendisini yaratanı tanımayan bir bakış açısı yani.
Yani o tanrı tanımazlık şeyi onların artık hayat tarzı haline geldiği için onu çok fark edemiyorlar. Belki bu süreç ona da yarayabilir diye düşünüyorum ben yani.
Hocam burada da mesela bizde de mesela bunlar o kadar çok etkilenen insanlar var ki herhangi bir mesela mevzuda bir şey konuşsanız ya bu Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. İşte dikkat etmek lazım. Hemen böyle hadiseyi yine o şeye getirip işte efendim tedbirini almıyorsun, ondan sonra oraya bağlıyorsun, işte bu da takdirdir, kazadır falan filan diyen bir bölüm, hani tırnak içinde laikçi, katı laikçi bir bakış açısı var.
Evet.
Yani buralarda da biraz belki hem terminolojiye mi dikkat etmek gerekiyor veya işte o tedbir, takdir
vallahi
meselesine.
O terminoloji çok önemli bence. Yani iyi söylediniz. Çünkü insanlar yani bunu biz yeneceğiz, bu hastalıkla mücadele edeceğiz şeklindeki çok hastalığa meydan okuyucu ifadeler yani bizim inanç değerlerimize çok örtüşmüyor. Yani elbette insanın gücü, insanın gayreti önemli ama burada ilahi iradeyi yok sayan ve o ilahi iradenin tercihlerini ve gücünü devre dışı bırakan anlayış bana biraz fazla seküler geliyor. Yani bugün kullanılan dil, Türkiye'de de kullanılan dil o manada biraz
çok yendi hoşuma, diyor mesela.
Evet, yendi diyor. Aslında yendi çıktı diyor. Ya yendi ama Allah yardım etti de yendi yani. Ne güçlü adamlar yenemiyor yani.
Evet.
Yani ne güçlü adamlar. Yani böyle 50 yaşında sportmen, hiçbir şey hastalığı olmayan adamlar gitti yani. Bu
85 yaşında gitti. Niye de çıkıyor? 3. defa yeniyor.
100 yaşında çıktı yani. Yani 100 yaşında insan çıktı şeyden koronadan. Ya bu belli ki. Dolayısıyla onu yani bir insani başarı gibi görmemek lazım. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesinin de o duanın da o ilticanın da o sığınmanın da bir payı olduğunu İnanan insanlar olarak bizim ısrarla söylememiz lazım. Bu söylendiği zaman bizim işte o toplumsal değerlerimiz ayakta kalmaya devam eder. Yoksa biz de sekülerleşmeye hızla savrulmaya devam ederiz. Ki öyle oluyor yani şu anda. Yani devletin kullandığı dilin de ben biraz daha sekülerlikten uzak olması gerektiğini düşünüyorum. Devlet de bazen çok seküler dil kullanıyor hastalıkla ilgili. Dikkatimi çekiyor muyum? Sizin dikkatini çekiyor mu?
Evet hocam.
Yani,
evet.
Yani Sayın Bakanımızın bile yani hastalığı şöyle yapacağız.
Bir böyle popüler dil var tabii ona bir teslim olunuyor yani zamanla.
Farkında olmadan yani arada böyle bir imani bir şey söyleseler iyi olacak yani. O bekliyor insanlar yani.
Evet.
Çok fazla seküler olacak.
Ama bunu da söyleseler de böyle üzerine çulanmayı bekleyen bir güruh da var hocam.
Aynen. Onda katılıyorum. Yani şimdi keşke böyle bir şey etse de ya bunlar zaten bu beklenir diyecek bir şey de var.
Hakikaten böyle bir azgın güruh var hocam.
Güruh var. Güruh var ama inanan kesimden azıcık şöyle bir şey bekliyor insanlar. Yani devlet iradesinden böyle bir terennüm bekliyor bizi.
Evet, evet.
Dil bekliyor. Hocam, gerçekten şimdi Cumhurbaşkanımız onu telafi ediyor.
Ediyor.
Zaman zaman o sağ olsun güzel dengeyi sağlıyor. Evet. Kimseye de bir şeyine şey vermeden, ağzına sakız vermeden düzgün şekilde ifade ediyorlar.
Evet.
İyi yapıyor.
Hocam Batı'da malum bilimin gelişmesi falan buna çok uzun belki derinlikli konular ama bildiğini kontrol ettiğini, bilemediğini de işte tırnak içinde yukarıdakine havale ettiği bir hayat vardı. Dolayısıyla bilmediği çok olunca böyle bakıyordu diyordu ki işte bu onun işidir. Ama ne zaman ki bilim böyle bir acayip hızlı ilerlemeye başladı. Bildiği artmaya başlayınca insan her şeyi kontrol edebileceğini düşündü.
O zahaba kapıldı.
Evet. Şimdi dolayısıyla bugün her şeyi kontrol edebileceğini, her şeyi bir şekilde idare
işte
edeceğini
belki bu da
düşünüyor.
Cenab-ı Hakk'ın yani siz bu kadar meydan okuyordunuz her şeye. Buyurun görün. Bak mikroskopla zor gördüğünüz bir virüsle ben size isterseniz böyle bir şey yaşatabilirim demiş olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şimdi bu tarafı da var. Bir yönden de bakmak lazım. Yani pandemi başlamadan önce hakikaten zinde güçlerin her biri bir başka yerden fırlayıp yani dünyaya meydan okuyordu. İnsanlığa meydan okuyordu. Tanrı'ya meydan okuyordu belki.
Evet.
Ama şimdi hepsi yani Amerika'da şu kadar insan ölüyor yine. Yani ve Amerika işte şu anda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani belki bir parçalanma eşiğine geldiğinden bahsedenler var. İşte Senato baskını falan
hiç olmayacak şeyler hocam hakikaten.
Ama oluyor.
Dünyaya böyle demokrasi götüren ülkenin düştüğü hale bakın yani.
Ama oluyor. Demek ha yani hiçbir insanın bakası yok.
Evet.
Hiçbir kurumun da bakası yok. Biz faniyiz. Evet. Yani her an ayağımızın altından bulunduğumuz zemin kayabilir. Sahip olduğumuz gücü kaybedebiliriz. Dolayısıyla o güce güvenip ona yaslanarak dünyaya meydan okumanın anlamı yok. Yani bulunduğumuz konumu değerlendirip orada kendimize, insanlığa ne fayda sağlıyoruz ona bakması lazım. Amerika'nın da diğer insanların da. Ama bugün öyle değil. İnsanlar bir güç elde ettiği zaman dünyaya meydan okumak Ve insanları yani kendi şeylerinde, hegemonyalarında kullanmak gibi bir arzu izah ediyorlar.
Ne Firavun ölmüş ne Nemrut ölmüş.
Hemen onlar tanrılar çıkıyor.
Hemen çıkıyor.
Galen yani. Rabbim ile ala diyen Firavun gibi bir sürü tanrı çıkıyor. Meydan okuyan insanlar çıkıyorlar. Ben tabii şunu da ifade etmek isterim. Yani bu şeyin hani bir söz var. Gecenin sabaha en yakın zamanı karanlığın en yoğun olduğu zamandır derlerdir. Derler. Bu hastalık da yani hakikaten bayağı bir kemale doğru yükseldi. İnşallah ben daha önümüzdeki günlerin daha rahat olacağını, daha azalacağını.
Gittikçe böyle azalacağını düşünüyorum.
İnşallah. Ve öyle de görünüyor sanki. Evet. Yani batıda falan da çok artık tavan yaptı. Ya insanlık gidecek orada büsbütün ise bitecek veya da artık belli bir şekilde kontrol altına alınacak diye düşünüyorum yani.
Hocam tabii ümit ediyoruz ki bu zor zamanlardan ve dolayısıyla bu sıkıntılı zamandan ibret alarak, dersi alarak, Cenab-ı Hakk'ın murad ettiği o dersi alarak çıkalım yani. Kesin. En önemlisi o.
Mesele orada tabii yani yani bizim zihnimizde hayatı yorumlamak adına, hastalığı yorumlamak adına bir takım açılımlar olsun, güzellikler olsun.
Evet.
Yoksa yani Allah Teala murad ettiği zaman esbabını halk ediyor.
Kün feye kün.
O kadar kaldırıyor. Hakikaten şöyle bir söz de var, çok hoşuma gidiyor benim. Diyor ki yani kurtuluş nasıl olur diye düşünme. Çünkü Allah Teala bir şeyi murad ettiği zaman esbabını hazırlar ve hiçbir gönle düşmeyen sebeple halk eder.
Evet.
Hiç kimsenin aklına gelmeyecek sebeple halk
eder. Hocam şunu bilmek bile ne kadar büyük bir emniyet ve ferahlık değil mi? Elhamdülillah.
Yani tabii yani aciziz biz böyle bir yüce kudrete sığınmak ihtiyacındayız. Ona sığındığımız zaman elbette daha mutlu oluyoruz ve hayatı daha iyi okuyoruz, daha anlamlı okuyoruz.
Evet. Aslında yani, kulluktan daha büyük lüks yok hocam bu dünyada.
Elhamdülillah. Evet. En güzel şey.
Ama, en güzel şey.
Ama işte bir takım insanlar illa meydan okumayı seviyor. Yani evet. Tanrı'ya meydan okumayı haşa ve işte onu reddedip isyana yönelmeyi seviyor. Oradan bir pay alıyor kendisine. O işte şeytani bir tatmin yaşıyor herhalde. Evet. Yani şeytan gibi veya Firavun gibi. Böyle Allah'ın kulları var. Ama böyle zamanlarda bir intibaha gelen insanlar da var yani. Onu da görmek lazım. Bu böyle bir faydası da var bu pandemi sürecinde diye düşünüyorum.
İnşallah biz onlardan oluruz hocam. İnşallah. İntibaha gelenlerden. Temenni. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam.
Teşekkür ederim.
Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikte ben Mehmet Lütfü Arslan. Bugün de efendim programımızı tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta tekrar aynı saatte aynı gün buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.